Ayrım 3. İşletme İktisat. Sayfa 810. Ünite 3. Davranışsal Yönetim Yaklaşımı. Giriş. Klasik yönetim dönemi büyük bir gelişim sağlamış ancak insan faktörünü ele almadığı ve örgüt içi değişkenlere bağlı kaldığından 1930'lu yıllardan itibaren yetersiz kalmaya başlamıştır. Davranışsal yaklaşımda klasiklerin ileri sürdüğü ilkelerin doğruluğunu araştırmak için araştırmalar yapılmıştır. Bunlar arasında Hawthorne, Harwood ve Tavistock Enstitüsü araştırmaları sayılabilir. Davranışsal yaklaşımın tanımı. 1930'lu yıllara kadar klasik teoriler geçerliliğini korudu. Ancak klasik yönetim en yüksek düzeylere ulaştığı 1930'lu yıllara gelindiğinde klasik teorinin yetmezliği gündeme geldi. Davranışsal yaklaşım diğer bir deyişle neoklasik yönetim temelde klasik yönetime dayanır. Bu yaklaşımın en önemli özelliği klasik teorinin eksik bıraktığı insan kavramına önem vermesi ve inceleme konusu yapmasıdır. Klasik yönetim düşüncesinin temelinde yatan faktör bilimsel yönetimdir. Davranışsal yaklaşımın temeli ise insan davranışları ve ilişkileridir. Ancak insan davranışları yaklaşımı temelde klasik yönetim ilkelerine dayanır. İnsan ilişkileri yaklaşımında bazı konular gündeme gelmeye başladı. Bunlar A. güdüleme, B. liderlik, C. grup davranışı, D. iletişim, E. biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler, F. birey, G. örgütün sosyal yapısı. Davranışsal yönetim işletmelerin insana karşı daha duyarlı olması için ortaya çıkan bir düşünce akımıdır. Davranışsal yaklaşım 3 etki ile oluşmaktadır. 1. Sendikalaşma 2. Hawthorne araştırmaları 3. Endüstriyel insan akımı. Davranışsal yaklaşım ile ilgili bazı tanımlar verelim. A. Bilim ve teori açısından örgütler içindeki ve örgütle insan arasındaki gözleme tabi tutulabilen ve kontrol edilebilen insan davranışlarının bilimsel yöntemlerle incelenmesini ifade eder. B. Yönetim ya da uygulama açısından insan ilişkileri, örgütler içindeki çalışan kişilerin kendi amaçlarını gerçekleştirirken, örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesine de hizmet edeceği bir ortam yaratmaktır. Davranışsal yaklaşımın temel kavramları. A. Bireysel farklılıklar. Bireysel, Taylor'ın düşündüğü gibi aynı fabrikada üretilen bir makine değil, her bireyin özellikleri bir diğerinden farklıdır. İnsanların farklı olmasının temelinde yatan kavram psikolojiden gelir. İnsan doğduğunda diğerlerinden farklıdır ve gün geçtikçe her insan farklı bir özelliğe sahip olur. B. Bir bütün olarak insan. İnsan sadece biyolojik bir varlık değil, aynı zamanda değişik durumlarda, farklı davranışlarda bulunan, psikolojik ve sosyal yöne ağır basan bir varlıktır. Bir bütün olarak insan. Biyolojik özellik, fizyolojik özellik, psikolojik özellik, sosyal özellik. İnsanın bir bütün olması. C. Davranışlar bir nedene dayanır. Davranışların bir amaca yönelik olduğu ve davranışların güdülenmiş olduğu temel kavramına dayanan davranışsal yaklaşım, insan davranışlarını temel alan bir görüştür. D. İnsan ve örgütün karşılıklı bağımlılıkları vardır. İnsanlar örgütlerde çalışarak üretim yapmakta ve diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İnsanlar gelir elde etme arzularını, zamanlarını işte geçirme, yükselme ve benzeri ihtiyaçlarını örgütler yoluyla karşılamaktadırlar. E. İnsan diğer üretim faktörlerinden farklıdır. İnsan doğanın en üstün yaratığı olması nedeniyle artı değer yaratan diğer bir deyişle girdilerinden fazla çıktı ortaya çıkaran tek üretim faktörüdür. F. Örgüt sosyal bir sistemdir. İnsanların oluşturduğu sistem yalnız üretim faktörlerini işlemden geçiren ve teknik olarak bir sonuca ulaşan bir sistem değil, aynı zamanda sosyal bir sistemdir. Davranışsal yaklaşımın varsayımları ve örgüt modeli. Davranışsal yaklaşımın metodolojik özellikleri. Davranışsal yaklaşım, mikro analiz üzerinde dururken bazı bilim dallarından yararlanır. Bunlar A. psikoloji, B. sosyoloji, C. antropoloji, D. sanayi psikolojisi, E. sosyal psikoloji, F. örgütsel psikolojidir. Davranışsal yaklaşımın varsayımları. A. psikolojiden alınan varsayımlar. A. İnsanlar çeşitli biçimlerde güdülenir ve harekete geçirilir. B. İnsanlar her zaman akılcı davranmazlar. C. İnsanlar özel hayatlarında olduğu gibi iş hayatlarında da birbirine bağımlıdır. D. Yöneticiler insan ilişkileri konusunda eğitilebilirler. B. Sosyolojiden alınan varsayımlar. A. İş yerindeki sosyal ortam yalnız yönetim tarafından değil, grup üyeleri tarafından da etkilenir. B. İş yerinde klik, hizip ve biçimsel olmayan örgütün varlığı bir gerçektir. C. İşin gerektirdiği roller, işin içinde mevcut kişisel ve sosyal iş fonksiyonları nedeniyle iş tanımlarında belirlenenden çok daha karmaşıktır. D. Örgüt, gerçekçi biçimde birbirini karşılıklı olarak etkileyen kısımlardan oluşan sosyal sistem olarak tasarlanmalıdır. C. Sosyal psikolojiden alınan varsayımlar. A. İnsanlar kendi amaçlarına, örgüt amaçları açısından bakmaya her zaman istekli değildirler. Bu konuda insanları etkilemek gerekir. B. Örgütün iletişim kanalları, örgütün rasyonel ve ekonomik bir biçimde işleyişini sağlayan bilgiler taşıdığı gibi çalışan kişilerin duygularını da nakleder. C. Sağlam teknik kararlar ve işbirliği için bir takım halinde çalışmak gerekir. Davranışsal yaklaşımın dayandığı örgüt modeli. Rettlisberger ve Dickens'ın sosyal sistem yaklaşımı Tyler'ın rasyonel modelinden farklıdır. Sosyal sistem modelini tablo yardımıyla görelim. Sosyal sistemin beşeri ve teknik örgüt olarak ayrılması. Sosyal sistem, beşeri örgüt, teknik örgüt. Beşeri örgüt, sosyal sistemin tüm kişisel özellikleriyle insan unsuru ile bireyler ve gruplar arasındaki ilişkiler. Teknik örgüt, sosyal sistemin makine, teçhizat, aletler, ürünler gibi fiziksel unsurları içerir. Beşeri örgütün sosyal örgüt ve birey olarak ayrılması. Beşeri örgüt, sosyal örgüt, birey. Sosyal örgüt, çalışanlar, işçi, nezaretçi, ustabaşı ile yönetici grupları arasında fiili karşılıklı etkileşim kalıplarını ifade eder. Birey, sosyal sistemin nüvesini oluşturmaktadır ve örgüte beraberinde getirdiği duyguları ve değerleri temsil eder. Sosyal örgütün biçimsel olmayan örgüt olarak ayrılması. Sosyal örgüt, biçimsel örgüt. İşletme yönetimi tarafından kurallarla belirlenen gerekli karşılıklı etkileşim kalıplarıdır. Karşılıklı etkileşim kalıpları, inanç ve fikirler sistemi. Biçimsel olmayan örgüt. Biçimsel örgütün temsil etmediği ya da yetersiz bir biçimde temsil ettiği bireyler arası gerçek ilişkileri temsil eden sembolleri içerir. Karşılıklı etkileşim kalıpları, inanç ve fikirler sistemi, deolojik örgüt. Davranışsal yaklaşımın doğuşunda yapılan araştırmalar. 1. Hawthorne araştırmaları. Bu çalışmaların ortaya çıkış nedeni 1920'li yıllarda krize girişin kendini göstermesi ve sosyopolitik iklimin değişmesiyle endüstride önemli adımların görülmeye başlamasıdır. ABD'nin en önemli üniversitelerinden bir grup işteki davranışları incelemek istedi. Elton Mayo ve arkadaşları Western Elektrik İşletmesi'nin tesislerinde çalışmalar başlattı. Burada araştırılan konu bilimsel yönetim ilkelerinin geçerliliğini ve iddialarının doğruluk derecesini belirlemekti. Sözü geçen işletme ışıklandırma, dinlenme araçları, daha kısa çalışma süreleri ve benzeri konularda oluşturulan belirli fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkilerini inceleme konusunda Harvard Üniversitesi ile işbirliği yapmıştı. A. Işıklandırma deneyleri. Araştırma Western Elektrik İşletmesi'nin Hawthorne'daki fabrikasında bir seri ışıklandırma deneyleriyle başlamıştır. Bu deneylerde ışık şiddetindeki artış ve azalışların verimlilik üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmalar Ulusal Araştırma Konseyi ile işbirliğiyle sağlandı. 3 ışıklandırma deneyi yapıldı. Hipotez şuydu: Işık artırılınca verimlilik artacaktı. Bu kanıtlanırsa klasiklerin ileri sürdüğü görüşler doğrulanacaktı. Işıklandırma deneyleri sonucunda bir sonuç elde edilmemiştir. Araştırma sonucunda ışıklandırma ile verimlilik arasında bir ilişki kurulamamıştır. Rettlisberger, ışıklandırma deneylerini beşeri bir konuyu beşeri olmayan verilerle açıklamaya çalışma şeklinde yorumlamıştır. B. Röle montaj odası deneyleri. Mayo Harvard Üniversitesi'nden arkadaşı Redlis Berger ile yeni bir araştırmaya başladı. Araştırma grubunun amacı şunları araştırmaktı. A. Molaların uzunluğu, B. iş günü saatleri, C. çalışanların verimliliği. Bu konulara çözüm bulmak için yapılan araştırma Röle Montaj Odası deneyi ismini aldı. Nedeni ise röle konusunda çalışan bayan işçiler üzerinde yapılan bir araştırmaydı. Genel olarak aşağıdaki sorulara cevap arandı. A. İşçiler yoruluyorlar mı? B. Dinlenme molaları veriliyor mu? C. Günlük çalışma saatleri kısaltılmalı mı? D. İşçilerin işlerine ve işletmeye karşı tavır ve tutumları nedir? E. Üretim öğleden sonra neden düşmektedir? F. Alet ve malzeme değiştirmenin etkileri nelerdir? Deneyin genel amacı, iş yerindeki çeşitli çalışma koşullarının her birinin verimlilik üzerindeki etkilerini birkaç haftalık dönemler içinde ölçmekti. Ancak sonuçlar şaşırtıcıydı. Üretimde sağlanan artışların her şeyden evvel fiziki koşullarda oluşturulan gelişmelere bağlanmasına dayanan varsayım başarısız oldu. Bu gelişmeleri incelediğinde Redlis Berger ve Mayo fiziki koşulların değiştirilmesinin etkili olabileceğini ileri sürdüler. Bu dönemde elde edilen sonuçların tesadüf eseri olmadığı sonucuna varıldı. C. Tek sarma gözlem odası deneyi. Buradaki hipotezde iş yapma isteği, verim, iş kalitesi, işçilerin birbirleri ve nezaretçileriyle olan sosyal ilişkilerin özelliğine göre değişmektedir. Ana grupta işin yapılışı sırasında neyin doğru ve neyin yeter olduğuna dair bir takım normlar oluşturulmuştu. Bu normların birçoğu üretim hızıyla ilgili bulunmakta ve grupta çok iş isteyen çok para verir gibi kavramların yerleştiğini göstermekte idi. Diğer bir deyişle grup ne kadar üretime yeter sayılabileceği konusunda bir norm saptamıştı. İki norm daha vardı. Daha çok üretenler gösteriş yapıyor, daha az üretenler mızıkçılık yapıyorlardı. Bu iki yönden birine sapan çalışanlar yarı şaka yarı ciddi uyarılıyorlardır. Bu hareketler devam ettiğinde grup tarafından sürgün cezası veriliyor ve grup tarafından dışlanıyorlardı. Hevhorn araştırmalarının sonuçları. Hevhorn araştırmalarının bireylerle ilgili bulguları. A. Klasiklerin ortaya koyduğu akılcı ekonomik insan modelinin geçerli olmadığı ortaya çıkmıştır. B. Grup içinde çalışan kişiler grup aracılığıyla ihtiyaçlarını giderirler. C. Çalışanların değişikliklere karşı her zaman mantıklı tepki göstermesi mümkün değildir. Hevhorn araştırmalarının örgütlerle ilgili bulguları. A. Örgütler arasında karşılıklı bağımlılık bulunan sosyal bir sistemdir. B. Örgütlerin iki önemli fonksiyonu vardır. Mal ve hizmet üretmek ve örgütte çalışan insanlara tatmin sağlamak. C. Örgütler bir sosyal sistem olduğu kadar duygular sistemidir. 2. Diğer araştırmalar. A. Harvard araştırmaları. Harwood, imalat işletmesi, konfeksiyon endüstrisinde çalışan ve özellikle pijama konusunda uzmanlaşmış bir işletmedir. Bu kuruluşun en büyük sorunu, kesim ve dikim bakımından sıkça yapılan model değişikliklerinin işçiler üzerinde olumsuz etkilere neden olmasıdır. Bu durum aşağıdaki şikayetlere neden oluyordu. A. İşe geç gelme. B. Devamsızlık. C. İşten ayrılmalar. D. İşçi şikayetleri. İşletme malların satışının sağlanması açısından model değişikliğinin bir zorunluluk olduğunu bildiğinden değişikliklerin olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler üzerinde duruyordu. Bu açıdan 3 gruptan oluşan deneklere 3 farklı yöntem uyguladı. A. Kontrol grubu. Bu evrede işçilerin çoğu eski sisteme dahil edilmişlerdir. Bu grupta üretim eskisi gibi devam etmiştir. B. Kısmi katılma yöntemi. Bu metotta bütün işçiler toplantıya çağrılmakta, işçilere rekabet dolayısıyla yapılması gereken değişiklikler anlatılmaktadır. Gruptan seçilen bu 3 üye yeni modelin uygulama şekli hakkında çok iyi tekliflerde bulundu. C. Tam katılma yöntemi. Bu yöntemde komite yoktu. Bunun yerine değişiklikle ilgili kararların işçiler tarafından verilmesi söz konusuydu. Bu yöntemin uygulanmasında önce üretim biraz düştü. İkinci haftanın sonundan itibaren işçilerin gelirleri %20 arttı. Bu grupta devamsızlık ve şikayetler azaldı. 40 gün içinde hiçbir şikayet kalmadı. Araştırma sonucunda işçiler planlamaya katıldıkları oranda değişmeyi kendilerini tehdit eden olay olarak görmüyorlardı. B. Tavistock Enstitüsü araştırmaları. İngiltere'de bulunan Tavistock Enstitüsü'nden Eric Tris ve K.W. Benford tarafından yürütülen bu çalışmada kömür çıkartmada uygulanan teçhizat ve yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Kömür ocaklarında araştırmanın yapıldığı zamanda 2-8 arasında değişen işçilerden oluşan gruplar halinde çalışılıyordu. Yeni yöntemde bir nezaretçinin emrinde 40-50 kişi bulunuyordu. Bu yeni sistem, küçük grupları kaldırması nedeniyle duygusal gerilime yol açtığı gibi işin miktar ve kalitesini de etkiledi. Davranışsal yaklaşıma katkıda bulunanlar: A. Elton Mayo. Hawthorne araştırmalarında en büyük katkıyı sağlayan Mayo, başka bir uzmanlık dalından gelmesine karşın işletme yönetimine büyük katkılarda bulundu. Mayo'ya göre çalışanların bireysel sorunlarını çözmek için tatmin edici bir ortam bulunmamakta ve tatminsizlik içine itilmektedirler. Mayo, işletmede faaliyetler gruplarda yapılır, bireysellik tam anlamıyla söz konusu değildir demektedir. Çalışan kişiler birbirleriyle ilişkisiz ve kendi çıkarlarına göre hareket eden rastgele bir araya gelmiş insan topluluğu oluşturmazlar. Sanayi sosyolojisi üzerinde duran Mayo, davranışsal yaklaşımın dayandığı sosyal insan modelinin oluşmasında da büyük bir rol oynamıştır. B. George Homans, İnsan Grubu isimli eserinde örgüt yöneticilerinin biçimsel olmayan güçlü iş gruplarından korku duyduklarını ifade eden Homans, sosyal sistemin tümünü ikiye ayırmaktadır. Dış sistem, dış çevre güçlerinden oluşmakta, bunlar arasında politikalar, iş tanımları, iş akışı ve benzeri sayılabilir. İç sistem ise dış sistemi etkileyecek olan grubun sosyal yaşantısıdır. Homans, sosyal modelinde 3 öğeden bahseder: A. işler, B. karşılıklı etkileşmeler, C. duygular. C. Mary Parker Follett. Follett, örgütlerde grupların çalışması üzerinde önemli durmuştur. Grupların kendi üzerlerinde denetim yapma kapasiteleri olduğunu belirten Follett'in bu kavramı bugün geniş çapta uygulanan kendi kendini yöneten ekipler ile kavram birliği içindedir. Ortak sorumluluk gruplara sorumluluk verilmekle sağlanmaktadır. Follett bu konuda şöyle demiştir: çalışanların işletmeye ortak olduğu düşüncesini yerleştirirseniz yalnız yapılan işin kalitesini arttırmazlar, aynı zamanda zaman ve malzeme israfını azaltırlar ve çalışanların çıkarları ile yöneticilerin çıkarları aynı olur. Follett'in liderlik görüşü farklıdır. Lideri verdiği emrin durum ve koşullarının gereği ve bir parçası olduğunu aslarına gösterebilen kişi şeklinde tanımlamıştır. Follett'in üzerinde durduğu başka bir konu ise koordinasyon. Koordinasyonla ilgili 4 ilke geliştirilmiştir. Bunlar: A. İlgili kişiler arasında doğrudan ilişki kurma. B. Koordinasyonun ilk evrelerde başlaması. C. Koordinasyonun devamlı bir süreç olması. D. Chester Barnard. Davranışsal yaklaşım kadar yönetim süreci yaklaşımı ve sonraki ünitede incelenecek olan sistem yaklaşımına büyük katkıları olan Barnard, örgütün ortaya çıkması için gerekli koşulları şöyle sıralamıştır: A. Ortak amaç, B. iletişim, C. çalışanların işbirliği arzusu. Barnard, biçimsel örgütün daha büyük bir sistemin alt sistemini oluşturduğunu ve bir takım alt sistemlerden oluştuğunu belirtmiş, alt sistemleri ise 4'e ayırmıştır. Bunlar: A. sosyal sistemler, B. biyolojik sistemler, C. bireysel sistemler, D. fiziksel sistemler. E. Douglas MacGregor ve XY teorisi. Yöneticilerin çalışanlara yeni bir açıdan bakmalarına ışık tutan MacGregor'un çalışmaları olmuştur. Yöneticilerin asların durumları ile ilgili iki varsayımdan hareket edebileceklerini belirten MacGregor, X ve Y teorilerini ortaya atmıştır. X teorisi varsayımları: A. Ortalama insan doğuştan çalışmayı sevmez. Mümkün olduğu kadar işten kaçar. Yönetim bu nedenle disipline önem vermeli ve çalışanı cezalarla korkutmalıdır. B. Çalışmaktan hoşlanmayan bir beşeri özelliğe sahip olmasından dolayı insan yöneltilmeyi ister. C. Bencildir. Kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder. Y teorisi varsayımları. A. Ortalama bir insan için çalışmak, fiziki ve zihinsel çaba harcamak, oyun ya da dinlenmek kadar doğal ve haz vericidir. B. Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir. İnsanlar örgüte bağlanır. İş ve iş arkadaşlarını severse, kendi kendini yönetme ve denetim yollarını kullanarak örgüte daha yararlı olmaya ve hizmet etmeye çalışır. C. Örgütsel amaçların insanlar tarafından benimsenmesi, bunlara ulaşılması halinde elde edilecek ödüllerin fonksiyonudur. D. Uygun koşullar sağlandığı takdirde ortalama insan sorumluluğu kabul etmeyi öğrendiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir. E. İleri derecede hayal gücü, organizasyon sorunlarının çözümünde yetenek ve yaratıcılık, sınırlı sayıda insana değil, geniş bir çoğunluğa özgüdür. F. Çağdaş endüstri yaşantısının koşulları insanı ancak belirli bir konuda çalışma ve uzmanlaşmaya zorladığından, yetenek ve becerilerinin yalnız bir kısmından yararlanabilmeyi sağlamaktadır. F. Kriz, argiris ve olgunlaşma teorisi. Argiris, konuya kişiliğin gelişmesi açısından bakmaktadır. Argiris'e göre örgütün temel biçimsel özellikleri bireylerin olgunlaşmasında engel teşkil etmekte ve kendilerini geliştirememelerine neden olmaktadır. Taylor ve diğerlerini eleştiren Argiris, sorun yaratan biçimsel örgütün özelliklerini ortaya koydu. Bunlar, A iş bölümü insanların yaratıcılığını önler ve işi aşırı tekrarlı, rutin ve sıkıcı hale sokar. B. Yetki ve sorumluluk en üstteki birkaç kişi tarafından paylaşılır. C. Komuta birliği ilkesi yönetici tarafından her olayın denetleneceği anlamına gelir. D. Yönetim alanı kavramı piramidin altında olanların kendi kendilerini denetlemelerini azaltmaktadır. Argiris, olgun olmayan özellikleri belirtmiş, bunlar arasında pasif olmak, bağımlılık, sınırlı davranış gösterme, yüzeysel ilgi gösterme, kısa dönemli bakış açısı, aslık durumu, kendi duyarlılığından yoksun olma sayılabilir. Olgun olan özellikler arasında aktif olma, bağımsızlık, değişik davranışlar gösterebilme, derin ilgi, uzun dönemli bakış açısı üstlük durumu ile kendine duyarlı olmaktır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Davranışsal yaklaşımın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Klasik yaklaşım, B. Neoklasik yaklaşım, C. Sistem yaklaşımı, D. Durumsallık yaklaşımı, E. Kalite yönetimi. Yanıt B'dir. Davranışsal yaklaşımın diğer adı neoklasik yaklaşım ya da insan ilişkileri yaklaşımıdır. 2. Davranışsal yaklaşımın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Endüstri devrimiyle başlamış olması, B. İlk bilimsel yaklaşım olması, C. Makinalaşmaya önem vermesi, D. Dış çevreye önem vermemesi, E. İnsan kavramına önem vermesi. Yanıt E'dir. Davranışsal yaklaşımın en önemli özelliği, klasik teorinin eksik bıraktığı insan kavramına önem vermesi ve insanı inceleme konusu yapmasıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın temelinde yatan faktördür? A. Bilimsel yönetim, B. Makinalaşma, C. İnsan davranışları, D. Matbaa, E. Çevresel değişkenler. Yanıt C'dir. Davranışsal yaklaşımın temelini insan davranışları ve ilişkileri oluşturur. 4. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkileri yaklaşımının konularından birisi değildir? A. Güdüleme, B. Liderlik, C. Teknoloji, D. Grup davranışları, E. İletişim. Yanıt C'dir. Yukarıdaki dört faktörün yanı sıra biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler, birey ve örgütün sosyal yapısı davranışsal yaklaşımın diğer konularıdır. 5. Aşağıdaki hangi yaklaşıma göre örgütler içindeki ve örgütle insanlar arasındaki gözleme tabi tutulabilen ve kontrol edilebilen insan davranışları bilimsel yöntemlerle incelenmelidir? A. Klasik yaklaşım, B. Davranışsal yaklaşım, C. Bilimsel yaklaşım, D. Yönetim süreci yaklaşımı, B. Bürokrasi yaklaşımı. Yanıt B'dir. Davranışsal yaklaşım, örgüt içindeki insan davranışlarını ve örgütle insanlar arasındaki ilişkileri inceler. 6. Aşağıdaki hangi yaklaşımın amacı örgüt içindeki çalışan kişilerin kendi amaçlarını gerçekleştirirken, örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesine de hizmet edeceği bir ortam yaratmaktadır? A. İnsan ilişkileri yaklaşımı, B. Bilimsel yaklaşım, C. Bürokrasi yaklaşımı, D. Sistem yaklaşımı, E. Durumsallık yaklaşımı. Yanıt A'dır. Davranışsal yaklaşım yerine neoklasik yaklaşım ve insan ilişkileri yaklaşımı kavramları da kullanılabilir. 7. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın temel kavramları arasında yer almaz? A. Bireysel farklılıklar. B. Bir bütün olarak insan. C. Davranışlar bir nedene dayanır. D. Zaman ve hareket etüdü. E. Örgüt sosyal bir sistemdir. Yanıt D'dir. Zaman ve hareket etüdü biçimsel yaklaşıma aittir. 8. Aşağıdakilerden hangisi insanın bir bütün olması anlayışını destekleyen özellikler içinde yer almaz? A. Biyolojik özellik, B. Fizyolojik özellik, C. Ekonomik özellik, D. Psikolojik özellik, E. Sosyal özellik. Yanıt C'dir. İnsanı ekonomik bir varlık olarak gören klasik yaklaşımcılardır. 9. Bireyler, Taylor'ın düşündüğü gibi aynı fabrikada üretilen bir makine değildir yargısı davranışsal yaklaşımın aşağıdaki hangi kavramıyla ilgilidir? A. Bireysel farklılıklar, B. Bir bütün olarak insan, C. Davranışlar bir nedene dayanır, D. Örgüt sosyal bir sistemdir, E. insan ve örgütün karşılıklı bağımlılıkları vardır. Yanıt A'dır. İnsan doğduğunda diğer insanlardan farklıdır ve gün geçtikçe her insan farklı bir özelliğe sahip olur. 10. Davranışsal yaklaşım mikro analiz yaparken aşağıdaki hangi bilim dalından yararlanmaz? A. Psikoloji, B. Sosyoloji, C. Antropoloji, D. Sanayi psikolojisi, E. Ekonomi. Yanıt E'dir. Davranışsal yaklaşım, mikro analiz yaparken psikoloji, sosyoloji, antropoloji, sanayi psikolojisi, sosyal psikoloji ve örgütsel psikolojiden yararlanır. 11. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın psikolojiden aldığı bir varsayım değildir? A. İnsanlar çeşitli biçimlerde güdülenir ve harekete geçirilir. B. İnsanlar her zaman akılcı davranmazlar. C. İş yerindeki sosyal ortam yalnız yönetim tarafından değil, grup üyeleri tarafından da etkilenir. D. İnsanlar özel hayatlarında olduğu gibi iş hayatlarında da birbirlerine bağımlıdır. E. Yöneticiler insan ilişkileri konusunda eğitilebilir. Yanıt C'dir. İş yerindeki sosyal ortam yalnız yönetim tarafından değil, grup üyeleri tarafından da etkilenir. Yargısı sosyolojiden alınan bir varsayımdır. 12. Aşağıdaki araştırmalardan hangisi ışıklandırma, dinlenme araçları, daha kısa çalışma süreleri ve benzeri konularda oluşturulan belirli fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkilerini incelemiştir? A. Hawthorne araştırması, B. Harwood araştırması, C. Tavistock Enstitüsü araştırması, D. Chester Barnard araştırmaları, E. Douglas MacGregor araştırmaları. Yanıt A'dır. Hawthorne araştırmaları bünyesinde ışıklandırma, röle montaj odası ve tek sarma gözlem odası deneyleri yapılmış ve fiziki koşulların verimliliğe etkisi incelenmiştir. 13. Davranışsal yaklaşıma Hawthorne çalışmalarıyla en büyük katkıyı sağlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Elton Mayo, B. George Homans, C. Mary Parker Follett, D. Chester Barnard, E. Douglas MacGregor. Yanıt A'dır. Elton Mayo. 14. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Grubu adlı eserinde örgüt yöneticilerinin biçimsel olmayan güçlü iş gruplarından korku duyduklarını ifade edip sosyal sistemi ikiye ayırmıştır? A. Elton Mayo, B. George Homans, C. Mary Parker Follett, D. Chester Barnard, E. Douglas MacGregor. Yanıt B. George Homans. 15. X-Y teorisini aşağıdakilerden hangisi geliştirmiştir? A. Elton Mayo, B. George Homans, C. Mary Parker Follett, D. Chester Barnard, E. Douglas MacGregor. Yanıt E. Douglas MacGregor. 16. Aşağıdakilerden hangisi Harwood araştırmasında şikayetlerden biri değildir? A. İşe geç gelme, B. Devamsızlık, C. İşten ayrılmalar, D. İşçi şikayetleri, E. Müşteri şikayetleri. Yanıt E'dir. Bir durumla ilgili tüm faktörler arasında koordinasyon sağlanması. 17. Aşağıdakilerden hangisi Follett'in üzerinde durduğu koordinasyonla ilgili ilkelerinden biri değildir? A. İlgili kişiler arasında doğrudan ilişki kurma, B. Koordinasyonun ilk evrelerde başlaması, C. Koordinasyonun devamlı bir süreç olması, D. Sıkı bir denetim sisteminin olması, E. Bir durumla ilgili tüm faktörler arasında koordinasyon sağlanması. Yanıt D'dir. Sıkı bir denetim sisteminin olması. 18. Aşağıdakilerden hangisi Barnard'a göre biçimsel örgütün alt sistemleri içinde yer almaz? A. Sosyal sistemler, B. Biyolojik sistemler, C. Bireysel sistemler, D. Fiziksel sistemler, E. Ekonomik sistemler. Yanıt E'dir, ekonomik sistemler. 19. Aşağıdakilerden hangisi Douglas MacGregor'a göre Y teorisinin varsayımları içinde yer almaz? A. Ortalama bir insan için çalışmak, çaba harcamak, oyun ya da dinlenme kadar doğal ve haz vericidir. B. Ortalama her insan doğuştan çalışmayı sevmez, mümkün olduğu kadar işten kaçar. C. Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir. D. Örgütsel amaçların insanlar tarafından benimsenmesi, bunlara ulaşılması halinde elde edilecek ödüllerin fonksiyonudur. E. Uygun koşullar sağlandığı takdirde ortalama insan sorumluluğu kabul etmeyi öğrendiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir. Yanıt B'dir. Ortalama her insan doğuştan çalışmayı sevmez. Mümkün olduğu kadar işten kaçar. 20. Aşağıdakilerden hangisi Argyris'e göre biçimsel örgütün sorun yaratan özellikleri içinde yer almaz? A. İş bölümü insanların yaratıcılığını önler ve işi aşırı tekrarlı, rutin ve sıkıcı hale sokar. B. Yetki ve sorumluluk en üstteki birkaç kişi tarafından paylaşılır. C. Komuta birliği ilkesi yönetici tarafından her olayın denetleneceği anlamına gelir. D. Yetki ve sorumluluk örgütteki tüm çalışanlar tarafından paylaşılır. E. Yönetim alanı kavramı piramidin altında olanların kendi kendilerine denetlemesini azaltmaktadır. Yanıt D. Yetki ve sorumluluk örgütteki tüm çalışanlar tarafından paylaşılır. 3. ayrımın sonu sayfa 823.